günler sayın seyirciler. Bir Herkes İçin Adalet programı ile yine Ankara stüdyolarımızda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda CHP 22. dönem milletvekili avukat Muharrem Kılıç Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Ben de aynı şekilde. Bize önce biraz kendinizden bahseder misiniz? Seyircilerimiz bir kez daha tanımış olsunlar.
Ben Ankara hukuku 1980 yılında bitirdim. İşte 82'den bu yana da fiilen bu yargının içindeyim. Tabii yargının içindeyim derken hakim savcı kanadında değil.
Evet.
Avukatlar çok fazla yargının bir mensubu olarak görmezler ama yargının yani üç önemli unsuru vardır. Hakimler, savcılar ve avukatlar. 82'den bu yana işte 30 yıl aşkın süredir hukukun içindeyiz. 20 yıl kadar Malatya'da avukatlık yaptım.
Evet.
İşte 2002 yılında Malatya milletvekili olarak 2007'ye kadar mecliste görev yaptık.
Meclisteyken peki Adalet Komisyonu'nda falan görev aldınız mı?
Meclisteyken de 5 yıl süreyle hep evet. Adalet Komisyonu'nda görev
evet.
aldım.
Bu da çok önemli. Kanun yaptınız
Adalet
yani.
Adalet Komisyonu'nda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyon temsilcisiydim. Oradaki komisyondaki yapılan çalışmaları biz organize ediyorduk. O anlamda da yani o milletvekili dönemde de şeyden kopmadık. Yani
kanun yapmışsınız o,
evet,
zaten tabii.
Kanun yaptık.
Evet.
Ve mensup olduğumuz yine avukatların camiasından yani Malatya Barosu'ndan, Barolar Birliği'nden yine Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden kesinlikle ayrı durmadık. Onlarla bir yardımlaşma içinde yargı çalışmalarını yürütüyorduk. 2007'den sonra da yani milletvekilliği bitince, tabii milletvekilliği bir meslek değil.
Tabii.
Bittikten sonra da bir ofis açtık. Çünkü başka türlü sadece eş dost ziyaretiyle zaman geçirmek mümkün değil.
Tabii.
Şu anda Ankara'da bir ofisimiz var. Oğlum avukat, oğlum yanımda işte. Bir arkadaşı var, oğlumun arkadaşı var. Beraberiz. Onlar daha ziyade koşturuyorlar.
Evet, siz de arka planda.
Bize de ihtiyaç olduğu zaman biz de
sizin tecrübenizden istifade evet, ediyorlardır mutlaka.
Katkı sunmaya çalışıyoruz.
Evet.
Yani hayat bu şekilde devam ediyor.
İsteyerek mi girmiştiniz hukuk fakültesine? Yani
ben
avukat olmayı mı planlamıştınız? Ne vardı zihninizde?
İlk başlangıçta aslında asker olmayı istiyordum. Liseyi bitirince hep evet. Askerlik vardı. Fakat askerlikte gözden sağ gözünde leke var dediler. Sınavları kazandığımız halde
devam edemediniz.
Raporu alamayınca
evet.
Şimdiye herhalde hava general falandık. Yani
evet.
Havacı olarak sınava girmiştik. O olmayınca hep kaymakamlık düşünüyordum. Yani avukatlıktan ziyade çünkü benim avukatlıktan önce öğretmenlik geçmişim de var. Köy öğretmeninde yaptığım dönemlerde ben kaymakamları çok etkili bir görev olarak yani görev yapan insanlar olarak görüyordum. Çünkü köylerde o kadar çok sorunlar vardı ki yol sorunu, su sorunu, okul sorunu yani pek çok sorunlar vardı. Ve bu sorunların ilk iletildiği makam da köylerde kaymakamlıktı. Yani etkin bir kaymakam yani köyleri de köylerin imkanlarını da harekete geçirerek
evet.
Yani çok şeyler yapabilir diye düşünüyordum. Hı. Ankara hukuka gidince de hukuktan sonra kaymakamlık sınavına girerim diye düşündüm ama okulu bitirince 28 yaşına gelmiştik. Ondan sonra da belli bir yaştan sonra kaymakamlığı almıyorlar.
Evet. Mecburen hukuk.
Mecburen.
İyi de olmuş bence.
Evet. Avukatlığa geçtik. Tabii kaymakamlar ülkemizin çok küçük bir biriminde tabii hizmet verecek. Oraya evet. yararlı olmaya çalışacak. Tabii parlamentoda
çok
daha
etkili
görevler yapma şansımız oldu. Bir de avukat olarak da yani avukatlığa geçtikten sonra da ben hiçbir zaman avukatlığı bir para kazanılması gereken meslek olarak görmedim. Yani toplumda çok sorunlu olaylar var, çok sorunlu insanlar var. Sorunlarını anlatamayacak, sorunlarını basit sorunlarına bile çözüm üretemeyecek insanlar var. Yani onlara az da olsa yardımcı olmak insanı mutlu ediyor. Evet. Ben 20 yıl süreyle Malatya'da toplumun her kademesindeki insanlara, yani hiçbir zaman ben Cumhuriyet Halk Partisi dedim ama benim şeylerim arasında, müvekkillerim arasında Saadet Partililer vardı, Anavatan Partililer vardı, Doğru Yolcular vardı, evet. MHP'liler vardı. Yani toplumun her kesiminden benim yanıma gelirlerdi ve ben de olaya sadece o gelen kişinin siyasi yapısından ziyade getirdiği olayda haklılık yönüne göre o olaya katkı sunardım. Eğer benim hukuk mantığıma göre haklıysa dosyasını alırdım ve sonuna kadar savunurdum. Ama ben haksız görüyorsam olayı, yani kendisi haksızlık yapmaya çalışıyorsa veya haksızsa diyordum ki ya kusura bakma. Sen bu işine bakmıyorum. Başka arkadaşlarımız belki bakar.
Evet.
Gidin onlarla görüşün diyordum. O anlamda ben 20 yıl süreyle Malatya'da, sadece Malatya'da da değil, Malatya'nın çevresindeki illerden de, yani çok önemli davalarda Kahramanmaraş'tan gelirlerdi, Elazığ'dan gelirlerdi, Sivas'tan gelirlerdi, Adıyaman'dan gelirlerdi. Yani bir bölge insanlarından da çok önemli talepler.
Ama bunda bence Muharrem Bey, araya girdim ama, sizin böyle hoşgörülü, uzlaşmacı, herkese açık olan böyle sevgi insanısınız. Öyle bir yapınız var. Çok güzel bir yapınız var. Dolayısıyla bunun çok büyük etkisi olmuştur
diye
düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Sizin beslendiğiniz kaynaklarda da tabii alakalı, değil mi?
Tabii.
Onlardan da bahsedebiliriz.
Şimdi ilginç bir olay anlatayım. Sanırım 99 yılıydı. Kahramanmaraş bölgesinde bir grup insanı tarikat çalışmalarından içeri almışlar. Yaklaşık 30-40 kişilik bir grup. Tabii ben o zaman davalara Devlet Güvenlik Mahkemesi bakıyor.
Evet.
Benim de Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde çok sayıda dosyam var. Araştırmışlar yani kim o Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde iyi savunma yapar diye. Beni buldular ama bir aracıyla gelmişlerdi. O da ama tereddüt içinde geldiler. Yani benim daha önceden CHP milletvekili adayı olduğumu öğrendikleri için acaba Muharrem Bey bizim davamız alır mı almaz mı?
Genelde böyle bir ön yargı olabilir çünkü.
Ön yargıyla geldiler.
Yüksek ihtimalle
ön yargıyla geldiler. Geldiler dedim, dinledim kendilerini, dedim ben sizi dinledim ama bir de dosyanızı göreyim. Eğer gerçekten anlattıklarınızla dosyanız uyuşuyorsa girerim dedim. Ben yani şey yapmayın, o konuda bir tereddüt etmeyin. Yani sizin hangi görüşten, hangi inançtan olduğunuz beni ilgilendirmez. Dosyaya gittim. Bir grup oluşmuş. Tufancılar diye. Adını Tufancılar diye bir grup koymuşlar. Güya 2001 yılında gökyüzündeki cisimler aynı hizaya gelecekmiş. Gezegenler. Aynı hizaya gelince de dünyanın çekim alanını değiştireceklermiş ve tufan kopacakmış.
Bundan dolayı tufancılar
diyorlar. Bundan dolayı tufancılar diyorlar. O yüzden dünya nimetlerine önem vermeye gerek yok. Bunlar bir komün hayatı oluşturmuşlar. Komün hayatında ortak kazanıyorlar. Ortak bir havuzda paralarını topluyorlar. Evlilik hayatı yok. Hepsinin kafaları sıfır tıraş. Hepsinin sakalları göbeklerine kadar, cezaevine gittim, ziyaret ettim. Hepsi toprak rengi birer ceket ve pantolon, şallar giymişler. Fakat dosyaya baktım, dosyada ya toplum düzenini, kamu düzenini rahatsız edecek bir şey yok. Ya bu adamların dünya görüşü.
Tabii
yani
ki,
öyle bir inanış içine girmişler. Öyle inanıyorlar, öyle yaşıyorlar ama
kimseye zarar vermiyorlar.
Kimseye zararları yok. Tabii. Yani dosyaya baktım, zorlama yok. Kimseye bu fikirlerini empoze etmeye çalışmamışlar. Kimseye zorlamamışlar. Bıçak yok, tabanca yok, tüfek yok, hiçbir şey yok. Dedim davanızı alıyorum dedim. Aldım ilk duruşmada Sayın Mahkeme Başkanı'na dedim ya Sayın Başkanım, İçişleri Bakanı'na bir yazı yazın. Türkiye'de tufancılar diye bir yapılanma var mı? Böyle bir örgüt var mı? Sorun dedim. Sordum. İkinci celsede cevap geldi. Öyle bir yapılanma yok dedi. Dedim bak Sayın Başkanım, bunlar inançlı insanlar. Ama inancı kendilerine göre. Bizi niye rahatsız ediyor ki?
Ya
onların yaşantısı, onların giyimi, kuşamı, sakalı, saçı bizi ilgilendirmez. Dedim dosyada herhangi bir suç unsuru var mı? Yok. Dedim lütfen yani bu insanları daha fazla mağdur etmeyin. Bu insanları lütfen tahliye edin, davasını bitirin. Ve ikinci duruşmada tamamı hem tahliye oldu hem beraat ettiler.
Oo.
Hatta o zaman Sabah gazetesi haber yapmıştı. CHP milletvekili adayı tufancıların, tarikatçıların davasına girdi, beraat ettirildi diye. Ve onu da daha sonra evet. kendi yarıştığım insanlar aleyhinde kullanmaya
çalıştılar. Halbuki bu sizin lehinize bence.
Ama dediğim gibi ben önemli olan insanların kendi hudutları içinde, yani kimseye herhangi bir baskı, zorlama olmadan kendi inançlarını yaşıyorlarsa, kendi düşüncelerini savunuyorlarsa benim için yani insan yani en saygıdeğer varlıktır. Yani insanı böyle kalıplara koymak doğru değil.
Evet.
Bu anlamda
bu sizin yapınızı gösteren, yansıtan çok güzel
yani
bir örnek aslında.
Milletvekili evet. döneminde de ya ben hiçbir zaman sadece yanıma Cumhuriyet Halk Partileri gelsin, bunlarla ilgilenen bir düşüncem olmadı, olmaz da.
Ne güzel. İdeal yani, olan o aslında.
Tabii yani ben Malatya'ya gittiğim zaman da sadece Cumhuriyet Halk Partileri değil, hangi kasabaya gidersem, hangi ilçeye gidersem, o ilçenin belediye başkanı hangi partiliyse benim için değişmezdi.
Ne güzel.
O ilçeyi temsil ediyor, o kasabayı temsil ediyor. Giderim, çayını içerim, kahvesini içerim. Sağ olsun onlar da bize aynı saygıyı gösterirler. Kapıya kadar uğurlarlar.
Tabii.
Yani böyle bir beşeri ilişkiler içinde
evet.
olayı götürdü ki şu anda ülkemizin en çok buna ihtiyacı var.
Çok
yani
doğru
huzura ihtiyacı var,
çok doğru.
güvene ihtiyacı var, güzelliklere ihtiyacı var. İnsan ilişkilerindeki bu yumuşaklığa ihtiyacı var.
Çok doğru.
Ne yazık ki bunu...
Birlik ve bütünlüğe değil mi efendim ihtiyacımız
evet.
var? Uzlaşmaya ihtiyacımız
tabii, tabii,
var.
Tabii. Ama
zaten bölmeye çalışıyorlar. Zaten bir gayret var.
Tabii tabii tabii. Yani evet. ülkemizde zaten ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor.
Tabii.
Çünkü bizim ülkemiz Cenab-ı Allah'ın bir lütfu. Dünyanın orta merkezi diye ben her zaman söylüyorum.
Evet.
Türkiye Cumhuriyeti dünyanın orta merkezi. Çünkü Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın hepsinin odak noktası. Yani bu nedenle bu coğrafyada yaşamak her babayiğidin karı değil. Her milletin karı değil. Yani bu coğrafyada yaşarken yani çok dikkat etmek gerekiyor.
Evet.
Yani çünkü
ateş çemberi.
Kritik bir coğrafya. Herkesin gözü var. Bu nedenle iç barışımızı yani dışarıdaki güçlerle mücadele edebilmek için önce iç bütünlüğümüzü
çok
iyi
güzel ifade
sağlamamız
ettiniz.
Gerekiyor.
Çok doğru, evet.
İç bütünlüğü sağlamak için de üsluba çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bu hangi partiden olursa olsun eğer bir yerde karşılaşıyorsak mutlaka asgari nezaket kurallarını birbirimize göstermemiz gerekir. Çünkü özellikle toplumun önünde yer alan siyasetçiler kavgaya başlarlarsa onlar takip eden vatandaş haydi haydi kavga
çok
eder.
Çok doğru söylüyorsunuz.
O zaman
evet.
işin içinden çıkamayız.
Evet.
Yani
çok
böyle
doğru
bir,
söylediniz.
Evet.
evet. Peki gelelim yine o zaman konumuza
evet,
yargıya.
Evet.
Gerçi yine yargıyla başladık. Siz hukuk yaşamınıza nasıl başladığınızı
evet, evet, evet.
ve yaptığınız çalışmaları anlattınız. Çok da güzel oldu. Verdiğiniz örnekler çok önemliydi bence. Tam bağımsız bir yargı ve tam tarafsız bir yargı size ne ifade ediyor bunu duyduğunuzda? İlk aklınıza gelenler neler?
Şimdi bizim anayasamızda yargı devletimizi oluşturan üç kuvvetten bir tanesi. Üç kuvvetten bir tanesi yasama, Türkiye Büyük Millet Meclisi, birisi yürütme, işte hükümet, birisi de yargı. Anayasamızda diyor ki bu üç kuvvetten hiyerarşik bir sıralama yok diyor. Yani herhangi birisi diğerinden üstün konumda diye bir olay söz konusu değil. Üçü de eşit kuvvette. Ama gözlemlediğimizde sadece bu hükümet dönemine özgü değil.
Evet.
Her zaman yargı bunların içinde en zayıf konumda olarak bulundurulmuş. Çünkü hükümetler, yani yürütme yargının çok fazla güçlenmesini istemiyor.
Kendisini de denetleyeceği endişesiyle.
Yaptığı icraatlarda rahat olmak istiyor.
Evet.
Yani haklı haksız, hukuklu hukuksuz ne yaparsam ben doğrudur. Yani kimse benim işime karışmasın mantığı içinde gitmeye çalışıyor. Bu nedenle de her zaman için hükümetler yargıyı kontrol etmeye çalışıyorlar. Geçmişte de vardı bu. Yani sadece bu hükümet dönemine özgü değil ama artık bu hükümet döneminde yargıya müdahale had safhalara ulaştı. Bir de yargıda kutuplaşmalar had safhaya ulaştı. Yani geçmiş dönemde de yani yargının içindeki hakimler hepsi tek tip değildi. Her görüşten, her inançtan, her siyasal yapıdan insanlar vardı hakimlerin içinde.
Evet.
Ama biz onların hiçbir zaman siyasi düşüncelerini, inançlarını hissetmezdik.
Evet.
Derdik ki sadece şöyle değerlendirirdik hakimleri, savcıları. Diyorduk ki bu hakim dosyayı iyi okur. Dersine iyi çalışır.
Evet.
Yani kararlarında isabetlidir. Tarafsızdır, objektiftir. Bu hakim tembel, dosyasına fazla bakmaz veya
işiyle değerlendirirdiniz.
Veya mahkemedeki tutumunda biraz daha kabadır. Yani sanıklara karşı veya diğer taraflara karşı biraz daha nezaketlidir veya değildir. Yani bu anlamda bir şey yapıyorduk. Gruplara ayırıyorduk. Kesinlikle yani kendine özgü yapılanmalar yargı içinde yoktu. Bu anlamda halkın yargıya olan inancı, güveni şu ana göre çok daha fazlaydı. Ama son zamanlarda yargıyı artık değişik gruplarla, değişik partilerle anar duruma gelince...
Pardon, çok önemli bir cümle sarf ettiniz. Halkın yargıya olan güveninden bahsediyorsunuz.
Evet.
Bu son derece önemli çünkü halkın güveni, yani yargıya olan güveni zedelendiğinde, adalet duygusuna olan güveni zedelendiğinde bu toplumda çözülmelere neden olur. Öyle
evet,
değil mi?
Evet,
o yüzden
evet,
de çok
evet,
önemsenmesi
evet.
gereken
tabii,
bir
tabii,
konu.
Tabii o yüzden çok önemli zaten. Çünkü yani bir haksızlığa uğradığında ya ben savcıya giderim. Benim hakkımı savcı arar veya mahkemeye dava açarım, mahkemede hakkımı alırım anlayışı artık ortadan kalkarsa, herkes kendi hakkını kendi almaya çalışırsa o zaman toplumda kaos doğar.
Tabii.
Yani bu nedenle yani şimdi şöyle, hükümetler yargıyı avuçtan almaya çalışıyorlar. Ona göre düzenlemeler getiriyorlar. Ben inanıyorum ki şimdiki bu iktidar eğer iktidardan ayrılsın. Başka bir hükümet, başka bir parti iktidara gelsin. Emin olur ki ilk bağıran, çağıran muhalefete geçen iktidar olacak.
Bu hep böyle
parti
olur.
Olacak. Evet. Diyecek ki bak işte yargı hükümetin kontrolünde diye başlayacaklar. Oysa ya, objektif bir yapı oluşturursak yani hiçbir partinin kesin egemenliği altında görüntü vermeyecek bir yargı oluşturursak bu tüm Türkiye'nin yararına olur. Yani burada yargıyı hem bu HSYK üzerinde Sayın Adalet Bakanı'nın, Sayın Müsteşar'ın yani o kurumun içinde yer alması, hükümetin, Cumhurbaşkanı'nın oraya bir takım üyeleri atıyor olması yapıyı çok bozuyor.
Sizce eski yapı mı daha iyiydi HSYK'da?
Eski yapı...
Ya da ideal olan nedir?
İdeal olan yani yürütmenin yargının içinden çekilmesi. Yani eski yapı da sadece dar bir kadrodan oluşuyordu.
Evet,
sadece,
o da biraz riskli değil.
Sadece Yargıtay'daki üyelerden seçilen bir yapıydı. Yani şu anda biraz daha çeşitlendi. Bu anlamda güzel bir gelişme. Yani şu anda yine bir kısmı Danıştay'dan alınsın, bir kısmı Yargıtay'dan alınsın, bir kısmını yerel mahkemeler kendi aralarından, yerel mahkemelerdeki hakimler kendi aralarından seçsinler, hakimler, savcılar. Ama bunun içinde yürütmenin ayağı müsteşar ve bakan olmamalı. Çünkü bakanın şahsına göre konuşmuyorum. Yani şu anda
hangi bakan olduğu önemli değil.
Bekir Bey'le biz 5 yıl aynı komisyonda çalıştık. Yani Adalet Komisyonu'nda. Yani onun şahsına özgü söylemiyorum ama
mantık olarak
Adalet Bakanı, Adalet Bakanı bir partili. Yani o partinin kayıtlı üyesi. Adalet Bakanı da olsa seçimlere girince seçilmek isteyecek. Seçilmek isteyince kendi bulunduğu ilin, ilçenin teşkilatlarından bağımsız hareket etme şansı yok.
Evet.
Bu nedenle ne yapacak? Oradaki teşkilatlar bakan üzerinde baskı kurmaya çalışacaklar. Ya sayın bakanım ya şu hakimi veya şu savcıyı buradan göndersek mi? Ya bu bize özgü kararlar çıkartmıyor gibi.
Evet.
Yani bu anlamda
riskli.
Yine müsteşar doğrudan bakanın yani özel talimat verebildiği bir yapı. Yani Adalet Bakanlığı bakanın ve müsteşarın olduğu bir yapıdan ve onların ağırlığının olduğu bir yapıdan yani bağımsız bir yargı olayın olması mümkün değil.
Peki bunu batıdaki örnekleriyle kıyasladığınızda nasıl oluyor?
Şimdi belki şey olarak yani mevzuat olarak fazla bir sıkıntı olmayabilir.
Evet.
Yani aynı mevzuatı siz Fransa'da yaparsanız farklı sonuç alırsınız. Evet. Türkiye'de yaparsanız farklı sonuç
toplumun
alırsınız.
Toplumun yapısı, kültürel altyapı değil mi?
Sadece bu mevzuatla ilgili bir olay değil.
Değil, evet.
Yani uygulamayla ilgili bir olay. Şimdi siz yargıyı yürütmenin bir anlamda etkisine bırakıyorsunuz. Bir de bu adli polisi de yani adli zabıtayı da
evet.
doğrudan yine şeye bağlıyorsunuz. Emniyet müdürlerine bağlıyorsunuz. Yani savcının emrinde adli zabıt olmazsa savcı dediklerini yerine getiremiyor ki. Savcı talimat veriyor. Şunları şunları şunları getirin diyor. Eğer o verilen talimatlar ki son zamanlarda örneklerini çok görmeye başladık. Yani İçişleri Bakanı diyor ki ya boş ver savcı diyor ya sen o talimatları yerine getirme diyor. Çünkü yani adli polis doğrudan savcıya bağlı değil.
Evet.
Oysa yani şimdi emniyet müdürünü kim kontrol ediyor? İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı kim? Bir partinin üyesi.
Evet.
Yani ben bu konuştuklarım şu anki partiye özgü bir olay
tabii, tabii, anlıyorum.
Değil. Evet. Yani bundan sonraki süreç içinde böyle olacak. Geçmişte de buna benzer örnekler çok oldu.
Hukuk mantığı açısından
tabii
yanlış.
Hukuk mantığı açısından çok yanlış buluyorum. Yani sistemi kurarken çok egoistçe yaklaşıyor yani iktidarlar. Yani benim işime nasıl yarar? Benim bu iktidar döneminde ben nasıl rahat davranırım? Onun arayışı içinde oluyorlar. Ve dediğim gibi iktidardan uzaklaştıktan sonra da en çok bağıran onlar oluyor. Hı-hı. Yani bu yargı bağımsızlığını yeniden oluşturalım diye en çok evet. bağıran onlar oluyor. Hı-hı. Böylece bir kaos gidiyor.
O zaman bu konu biraz yargının siyasallaşmasının da içine giriyor, öyle değil mi?
Evet,
yargının
evet,
siyasallaşmasını tabii ben size soracaktım. Bu aynı zamanda onu da
Tabii yargı siyasallaşıyor. Şimdi eğer siz bakanı ve müsteşarı işin içinden çıkartmazsanız o zaman hakimler, savcılar kimden medet umacak? İktidar partisinin il başkanlarına medet umacak. Ona gidecek, ilçe başkanına gidecek. Ya işte bakana ulaşın veya müsteşara ulaşın, benim şu sorunum çözülsün veya şu atamam yapılsın diye talepler olacak. Ki bu da dediğim gibi belki o partiye kısmen veya o partilere kısmen yarar sağlayabilir ama özünde ülkenin sistemini bozar. Şimdi benim nazarımda üç ana temel şey var. Yani dokunulması gereken ve çok hassas davranılması gereken. Birisi bu yargı, birisi emniyet, güvenlik, birisi de eğitim. Yani bunlar bir ülkenin en hassas temel değerleri. Yani bunları korumazsak ülkede kaos çıkar.
Evet.
Yani eğer biz güvenlik anlamda emniyet birimlerini kutuplaştırırsak, emniyet birimlerini yani şunun adam bunun adamı diye öyle evet. Kategorize etmeye başlarsak, devletin adamı olarak görmezsek oradan anarşi doğar. O zaman biz şeyi sağlayamayız yani ülkedeki emniyeti, huzuru sağlayamayız. Yine yargıdaki demin şeyleri size anlatmaya çalıştım. Yargıda da eğer yargıyı siyasilerin eline bırakırsak halkın yargıya olan güveni sarsılır. Eğitim de yine şu anlamda önemli. Eğer biz yani 21. yüzyılın şartlarına uygun bir eğitim sistemi getiremezsek, gençlerimizi bu bilgilerle donatamazsak geleceğimiz karartmış oluruz.
Tabii doğru.
Yani şu anda yargının sorunları derken yargının bir sorunu da yani hakim savcıların seçiminde şekilleniyor. Hakim savcıların seçiminde siz sadece sizin partinize yakın avukatlara ben 2 yıl avukatlık yaptıktan sonra hakim yapayım, savcı yapayım diye düzenlemeler getirmeye çalışırsanız bunları seçerken de sübjektif kriterler ararsanız zaten hukuk fakültelerinde yeteri kadar çok ciddi eğitim verilmiyor. Yani lise açar gibi hukuk fakülteleri
evet,
açılıyor.
Evet, yani ne diyorsunuz diyecektim.
Tabii.
Evet.
Çoğu
fazla,
üniversitelerde profesörü bile yok.
Evet, eğitim kalitesi tabii, mutlaka tabii. Düşüyordur değil mi?
O illerdeki evet. Tecrübeli avukatların verdiği derslerle veya uçak saatlerine göre bazen işte Ankara'dan İstanbul'a giden hocaların verdiği derslerle iş götürülmeye çalışılıyor.
Oysa siz mesela Ankara Hukuk'ta okudunuz. Evet. Ne kadar köklü bir eğitim değil
tabii,
mi?
Tabii. Kıyası olmasa o zaman yani. İki tane okul vardı zaten bizim dönemimizde. Bir Ankara, bir İstanbul'du. Yani şimdi oradaki Taşlı'daki bir fakültetine mezun bir arkadaşımız işte Taşlı'daki bir ilde işte mütevazı bir avukatlık yapıyor. 2 yıl avukatlık yapmış veya 3 yıl avukatlık yapmış. Onu yine bir mülakatla getirip hakim savcı yapalım. İşte bu sayıyı bu şekilde artıralım. İşte hem de yargıdaki dengeleri biraz daha kendi lehimize çevirelim. Bu seçimlerde adama ihtiyacımız var anlayışıyla yola çıkılırsa yani bu yargı iyice kaosa girer. Yani bu bu kaosta da yani hepimiz aynı gemideyiz. Yani şu
zararı
anda
hepimiz görüyoruz.
Tabii hepimiz görüyoruz. Şu anda iktidarın lehine gibi gözükse de sonuç olarak hepimiz bundan ciddi anlamda zarar görürüz.
Evet. Peki efendim biraz da kürsünün bu tarafına ve şeye bakalım. Yargıdan bahsediyoruz. Doğru. Yargının tarafsızlığı, bağımsızlığı son derece önemli. Ama aynı zamanda yargının denetimi de önemli, öyle değil mi?
Evet.
Yargı mensuplarının mutlaka bir denetime kendi içerisine tabi olması gerekiyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
Şimdi yargının denetiminde nispi bir düzelme olmuştu. Çünkü geçmişte yargıçları denetleyen bu adalet müfettişleri doğrudan bakana bağlı olarak görev yapıyorlardı.
Evet.
Yani bu teftişi, denetimi, değerlendirmesi onlarca yapılıyordu ve çok ciddi sıkıntı yani Adalet Bakanlığı'nın ciddi bir şeyi, hegemonyası söz konusu idi. Daha sonra HSYK'ya bağlandı. O anlamda bir rahatlık oluştu. Ancak iktidar bunu yine ters yüz etmeye yani bu Adalet Bakanlığı'na bunu bağlamak için bir çabalar içine girdiğini görüyoruz. Yani yargıyla oynanmamalı.
Evet.
Yani buradaki şimdi hakim ve savcılar normal memur gibi davranamazlar. Evet. Onlar yargı mensubu. Dediğim gibi bir milletvekili hangi konumdaysa, bir hükümet üyesi hangi konumdaysa yargının üst düzeyindeki insanların aynı konumda olması gerekir. Hem güç olarak hem ekonomik güç olarak hem de toplumdaki güç dengeleri anlamında bunların arasında bir şey olmamalı. Yani farklılık olmamalı. Ama şu anda hakimlere, savcılara normal yürütmeden talimat alan kişiler olarak bakılıyor. Örneğin bir sayın bakan, bir adalet bakanı bir ile gittiği zaman bir de bakıyorsunuz ki o ildeki hakimlerin, savcıların neredeyse tamamı havalanda karşılamaya geliyorlar. Havalanda uğurlamaya gidiyorlar. Çünkü
sistem
böyle. Yani evet. Şeyden çünkü onun ataması, yer değiştirmesi, yükselmesi bir anlamda yürütmenin etkisi altında olunca öyle hissedince ister istemez bakanlara yakın görünmeye veya kendilerinden
yani tarafsızlık, bağımsızlık etkilenmiş oluyor.
Evet, etkilenmiş oluyor. Evet. Yani onları dışarıdan gözlemleyen birisi de ya bu hakim, savcı ne kadar bana yansız karar verebilir diye düşünmeye başlıyor.
Evet.
Yani dediğim gibi bu da toplumdaki düzeni bozuyor.
Evet, doğru.
Yani bu düzensizlik olursa, yargıda dediğim gibi veya güvenlik alanında düzensizlik olursa ülkede kaos olur, karmaşa olur. Bundan da hepimiz zarar görürüz.
Doğru. Bir de şeye değinmek istiyorum Muharrem Bey. Kanunlar genelde başka ülkelerin metinlerinden alınıyor. Evet. İsviçre Medeni Kanunu'ndan alınmış. Birçok yerden mesela Alman hukukundan alınmış. Ceza hukukundan ya da işte bir tip oluyor. Şimdi kendi hukukuyla yargılanmayan bir toplum o zaman başka toplumların vicdanıyla cezalandırılmış oluyor bir yerde. Yani her zaman çünkü demin siz de örneğini verdiniz.
Evet.
Bir model, bir yapı Fransa'da uygulanırsa başka olabilir, burada uygulanırsa başka olabilir. Yani dolayısıyla kendi toplumumuzun özüne uygun kanunlar yapılması, yani birebir almaktan ziyade bazı şeylerin göz önünde bulundurularak alınması konusuna biraz girmek istiyorum bununla ilgili.
Şimdi ceza kanunu 1926 yılında İtalyan ceza kanunundan onun çevrilerek işte oradaki ceza kanunu esas alınarak hazırlandı. Dedikleriniz doğru. Yani her ülkenin özel şartları vardır. Özel bir yaşam biçimi vardır, gelenekleri vardır.
Doğru. Evet.
Yani bunlar mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. Fakat işte bu medeni kanunun, ceza kanunun uygulandığı veya ilk getirildiği dönemlerde de o zaman ülkenin koşullarını iyi değerlendirmek gerekir.
Yani ilk zamanlar için yine de haklısınız.
Tabii,
doğru.
Tabii. Evet, yani doğru. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemlerde belki evet. bir sert bir geçişe ihtiyaç vardı. Çünkü Osmanlı devlet düzeninden Cumhuriyet'e veya daha bir laik yapıya geçişte belki normal seyrinde ya biz bunu kendi sistemimize göre adapte edelim anlayışıyla gidilseydi belki Türkiye'nin şu anki içinde bulunduğu bu yani biz ülkemizi eleştiriyoruz ama yine de ülkemizin daha doğusundaki,
tabii.
daha güneyindeki ülkelere baktığımız zaman
tabii.
yani Türkiye Cumhuriyeti parlayan bir yıldız
kesinlikle.
Gibi.
Kesinlikle. Demokrasisiyle,
yani
insan haklarıyla.
Bu da yine Yüce Atatürk'ün ve onun arkadaşlarının işte ülkeyi götürmek istedikleri gibi yapı, bir hedef var. Çağdaş uygarlık hedefi dediği. Oraya özgü bir çaba görüyoruz. Ama zaman içinde zaten şu anda ne anayasa eski anayasa ne medeni kanun eski medeni kanun ne ceza kanun eski ceza kanunu yani bunların çoğunluğu
değişiyor sürekli değil mi?
Değişiyor. Değişti. Yani biz ceza kanunu hazırlayan ekibin içindeydim ben o zaman işte bizim dönemimizde ceza kanunu yeniden düzenlendi.
5237.
O zaman çok ciddi değişiklikler
evet.
oldu. Fakat yine de özensiz hazırlandı. Çünkü ceza kanunu bir ülkede anayasa kadar önemli. Anayasa temel düzeni belirliyor. Ceza kanunu da insanların hürriyetlerini belirliyor. Yani düşün evet. ceza kanunu bir maddeden dolayı hürriyetinizden olabiliyorsunuz.
Doğru.
Yani cezaevine girebiliyorsunuz. Bu anlamda ceza kanunları çok hassas ve çok özen gösterilmesi gereken kanunlar. O yüzden ben bu yasalar yapılırken o zaman Sayın Bakan Cemil Çiçek'ti, Komisyon Başkanı Köksal Bey'di, Köksal Toptan'dı. Yani Avrupa Birliği'nin de biraz bu AB sürecinde baskısıyla çok acele bir ceza kanunu yapılma süreci yaşandı. Yani yeteri kadar toplumun her kesiminden, yani üniversitelerinden, sendikalarından, barolardan, yargı mensuplarından, yani toplumun her kesiminden insanlardan görüş alınarak, katılım sağlanarak ceza kanunu yapılması gerekiyordu.
Tabii,
ama
haklısınız bunda.
Oldu bittiye geldi. Hatta demiştim ya, dedim ya Sayın Başkan, yani buradaki bir grup eski avukat, bir grup eski savcı, hakim burada oturup yani koskoca ceza kanunu yapmaya çalışırsak, yani ülke için rahatsızlık verici sonuçlar çıkar.
İsabetli söylediniz.
Lütfen dedim bunu biraz aceleye getirmeyelim. Ama onlar da derler ki yok AB şey yapıyor, bizi sıkıştırıyor. Şu tarihe kadar ceza kanunu çıkartmazsak işte AB'ye giriş sürecimiz aksar. O mantık içinde biraz oldu bittiye geldi. Ama yine de ciddi değişiklikler yapıldı o zaman ceza kanununda.
Tabii bu ceza kanunların sık sık değişmesi diyeyim. Hakim ve savcılara yansıması bunda olumsuz oluyordur herhalde
çok olumsuz
değil mi?
Oluyor, çok
evet,
olumsuz
yıllarca
oluyor.
Ezbere bildikleri, uyguladıkları kanunlar değişmiş oluyor. Bir anda yeni bir şeye bambaşka.
Bir de lehe olan hükümlerin hemen uygulanması gerektiği için
evet.
hakimlerin vermiş olduğu kararlar dosya eldeyken de yeniden değerlendiriliyor. Dosya karara çıkmışsa, Yargıtay'a gitmişse bile Yargıtay onlar tekrar bozuyor. Bir daha yerel mahkemeye gönderiyor. Yeniden evet. bir çıkan yasaya göre değerlendiriliyor.
O tip dönemlerde bir karışıklık oluyordur
evet,
o zaman.
Ciddi bir karışıklık oluyor. Yani dediğim gibi yani bu tip temel yasalarla çok sık oynamamak gerekir. Yani bu düşün yıllardır 70-80 yıldır uygulanan bir yasayı birdenbire hemen bir ay içinde, iki ay içinde, üç ay içinde bunu sil baştan yeniden düzenleyeyim demek çok doğru bir mantık değil. Mutlaka zaman içinde ceza kanununda, diğer kanunlarında zamanın şartlarına uyum sağlamayan maddeler mutlaka olur, hükümler mutlaka olur. Onlara özgü düzenlemeler yapılır. İhtiyaç duydukça, ihtiyaç kendisini hissettirdikçe onlara özgü çözümler üretilir ama Ben ceza kanunu yeniden yapacağım diye A'dan Z'ye hepsini birden değiştirmek olacak şey değil. Nitekim biz o düzenlemeler yaparken rahmetlik Profesör Sulhi Dönmezer'in bir çalışması vardı. 18 yıllık bir emek.
Evet.
Yani tüm akademik çevrelerden görüş alınarak hazırlanmış emek vardı. O bile değerlendirilmedi. Dediler ki biz yeni bir yasa yapacağız.
Halbuki hocaların hocası
evet,
değil mi?
Evet,
Kendisi çok istifade
hocası
edebilirlerdi.
konumunda. Hatta biz onunla İstanbul'da toplantı da yaptık. İstanbul'daki hakim evinde.
Bu konuyla ilgili olarak
İlk
mı?
komisyon çalışmalarında
Evet.
Sulhi Bey de vardı. Onun da katkısını aldık. Fakat daha sonra iktidar kanadı yok dedi. Biz onu da kabul etmiyoruz. Biz yeni bir yasa yapacağız dedi. Oysa yani sadece maddeler değiştirmek de olmuyor. Yani bunun bir
altyapısı var değil
tabii
mi?
Ceza felsefesinin yani
felsefesi,
oradaki
doğru.
Hangi maddeyi değiştirirseniz toplumun hangi katmanlarında hangi sonuçlar doğar?
Çok doğru bu söylediğiniz.
Yani o kadar
evet.
Çok şeyi
boyutlu düşünmek gerekiyor. Çok
tabii
boyutlu
çok
düşünmek
boyutlu
gerekiyor.
Düşünmek gerekiyor. Sadece hukukçularına değil. Yani sosyologların, diğer
evet.
Akademisyenlerin, herkesin bu konuda kendi düşüncesini ortaya koyması, bunların sebeplerini, sonuçlarını irdelemesi gerekirdi. Bu anlamda bir acelecilik oldu. Hatta şöyle demiştim, en son ceza kanunu artık son aşamaya geldi, meclisten çıkacak. Dedim ki arkadaşlar, o zaman da bir tren faciası yaşanmıştı Eskişehir'de, bu hızlı
evet,
tren.
Evet, evet.
Dedik bu yasayı yürürlüğe koyarsak toplumda hızlı trenden daha büyük facialara yol açar demiştim. Yani
güzel söylemişsiniz evet. Ferasetli bir
ama yani ben bunu söylerken
evet.
Kesinlikle bir parti taassubu içinde yani
tabii,
bizim
tabii.
Dediğimiz olsun mantığı içinde kesinlikle
sizin yapınız öyle değil
söylemedim.
Zaten. Evet, tabii.
Çünkü öyle bir şeyimiz de olmaz. Çünkü
evet.
Oradaki ceza kanunu yürürlüğe girince sadece CHP'ler uygulanmayacak. Toplumun her kesimi o ceza kanununa etkilenecek. Bu
tabii.
Nedenle çok hassas davranmak
tabii.
Gerekirdi ama o anlamda bir şey oldu.
Aslında genel olarak kanun yapıcıları çok vicdan anlamında birçok açıdan çok büyük iş düşüyor değil mi? Yani sorumluluk açısından.
Yani bu özensizlik hala devam ediyor.
Hı-hı.
Yani bir de şimdi iktidar kanadı torba kanunu diye bir şey çıkarttılar.
Evet, biraz bunu da açsak aslında.
En azından...
Evet.
10 tane, 20 tane, 30 tane kanunda onların her birinin birer ikişer maddesinde değişiklik yapılıyor. Hepsi aynı kanun adı altında çıkıyor. Yani bu çıkan kanunu avukatların da, savcıların da, hakimlerin de takip etmesi o kadar zor ki. Yani o torba kanununu her an için izlemek gerekiyor. Sonra torba kanunu olunca kanunun bütünlüğü olmuyor. Yani kanunun bir özel gerekçesi olur, bir genel gerekçesi olur. O özel veya genel gerekçeler neye göre hazırlanıyor? Hangi kanuna göre hazırlanıyor? O da belirsiz. Yani yani o an için hemen günlük şöyle bir ihtiyaç var. Ya bu ihtiyacla şu kanunu ekleyelim mantığı içinde çıkarınca sistem alt üst oluyor.
Evet.
Yani sistemsizlik içine itiliyor. Yasalarda bir kaos oluşuyor. Tabii umarım bu kaos yani toplumun geneline yansımaz. Yine de Türk halkı son derece iyi niyetli, son derece yasalara saygılı bir yapı içinde de yani bu olumsuzlukları çok fazla şey yapmadan yani günlük yaşantısında
evet.
Sistemin içinde çalışmalarını ve hayatını devam ettiriyor.
Evet. Peki efendim son günlerde bir konu gündeme geldi biliyorsunuz. Bu Güneydoğu'da Kobani'den kaynaklanan
evet.
Eylemler oldu 6-7 Ekim olayları oldu. Ve bu sırada da yine molotoflar atıldı. Çok fazla insan maalesef hayatını kaybedenler oldu. Sadece molotoftan değil
evet.
De yani molotof
evet.
Üzerine de bir düzenleme yapıldı. Öyle değil mi?
Evet.
Gerçekten de bu kamu düzeni açısından daha bir takım düzenlemelere ihtiyaç var mı? Yoksa var olan, zaten var olanlar yeterli olup uygulamada mı eksiklik var?
Şimdi
çünkü bununla ilgili bir takım polemikler gündeme geldi. Zaten vardı yani birçok şey söylendi.
Anlıyorum. Şimdi güvenlik bir toplumun en önemli ayağı. Yani güvenlik olmazsa
tabii.
O toplumda huzur olmaz. Ama sadece kuvvet kullanarak, sadece güç kullanarak toplumdaki düzeni de sağlayamazsınız. O toplumdaki karışıklığın, kaosun mutlaka bir altyapısı vardır. Önce o sorunları gidermeye çalışacaksınız. Oradaki toplumdaki kardeşliği pekiştirmeye çalışacaksınız ki güvenlikçi tedbirlerle sonuç alması mümkün değil.
Çok yani, doğru. Tek başına olmaz
yani,
değil mi?
Polis, asker silah da kullansa, bomba da atsa da, ne atarsa, ne yaparsa yapsın, sadece güç kullanarak oradaki toplumsal olayları çözemezsiniz. Gideceksiniz devlet olarak oradaki toplumla, oradaki toplumun dinamikleriyle oturacaksınız, konuşacaksınız, sorunlarını dinleyeceksiniz. Bu sorun nereden kaynaklanıyor? Bu sorun nasıl çözümlenir? Bunlara özgü yöntemlerle halkla barışı sağlamaya çalışacaksınız. Ama bizde ne yazık ki halkla devlet sürekli bir şey içinde, bir karşılıklılık içinde. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar ya idari yargıda dava olmaz. Ya idari yargıdaki dava ne demek? Şahıslarla devletin, evet, şahıslarla belediyelerin, şahıslar idarenin sorunlarının çözüldüğü makamlar da idari yargı, Danıştay. Yani bu kadar çok, binlerce, on binlerce, yüz binlerce dava görülür mü bu şeylerde? Yani devlet kendi vatandaşıyla bu kadar sorun yaşar mı?
Çok doğru söylüyorsun.
Yani devlet, evet, buna özgü barışçı veya halkını, insanları kucaklayacak politikalar üretmeli. Yani Edip Ağa ne diyor? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Doğru. Yani oradaki insanları sen hoşnut etmezsen, oradaki insanları sevmezsen, saymazsan, oradaki insanları sadece polis copuyla veya jandarma dipçiyle sindirmeye çalışırsan bundan şey yapamazsınız. Buradan, evet, sonuç alamazsınız. Yani o bölgede de devlet yani insanlarına yaklaşırken insanların inancına göre, mezhebine göre, etnik yapısına göre kesinlikle davranamaz.
Tabii, tabii ki.
Onlar görmezden gelecek.
Tabii.
Aynen bu adalet temsil eden o genç kız gibi devletin gözü bu anlamda gözü kapalı olmalı. Yani karşıdaki, evet, vatandaşının yani özel kimliklerini görmeyecek. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her vatandaşın hangi hakları varsa, yani A'dan Z'ye hangi mezhepten, hangi etnik yapıdan olursa olsun,
tabii, tabii,
hepsinin
bu dediğiniz çok önemli
eşit
zaten
olduğunu kabul ederek yola çıkacaksınız ki,
evet,
toplumda barış olsun. Eğer ya şu inançtakiler, şu mezheptekiler bana daha yakın veya şu etnik yapıdakileri ben koruyayım, diğerleri
olmaz,
çok da önemli değil,
kesinlikle,
derseniz
olmaz,
huzuru sağlayamazsınız.
Tabii, tabii.
Yani bu anlamda hem inanç anlamında hem de etnik yapı anlamında devletin çok da hassas davranması gerekir. Çünkü Orta Doğu coğrafyası her şeye gebe, yani her türlü, evet, kardeş kavgasına gebe bir yapı. Yani Müslümanlar ne yazık ki şu anda birbirlerini katlediyorlar.
Ne yazık ki.
Yani ve bu yapı ta Hazreti Muhammed'den sonraki işte bu ilk dört halifeden sonraki bir sorun. Yani ölen de Müslüman, öldüren de Müslüman.
Haklısınız.
Ya bu kadar vahşet yani, ve buna ne yazık ki yani ülkemizdeki mütedeyyin kesim yeteri kadar tepki vermiyor. Hı hı. Yani en küçük bir saygısızlıkta, İslam'a saygısızlık diye adlandırılan olaylarda, bir filmde, bir karikatürde herkes ayağa kalkıyor ama vahşice oradaki peygamberler, türbeler bombalanıyor,
tabii,
camiler bombalanıyor, insanlar kesiliyor, hı hı, ama yani çok fazla ciddi bir tepki de görmüyoruz. Yani insanlar, bunlar, Müslümanlar sokağa dökülüp ya ne, evet, yapıyorsunuz kardeşim, yani hepimiz, evet, Müslümanız, hepimiz,
tabii,
Cenab-ı Allah'a inanıyoruz, hepimiz,
tabii,
aynı peygambere inanıyoruz demiyorlar, kaldı ki inanmayabilir de.
Tabii.
Yani yıllarca bu toplumda Yahudiler de, Hristiyanlar da, Müslümanlar da kardeş yaşamışlar. Aynı,
haklısınız,
sokakta, aynı mahallede içi yaşamışlar, komşuluk yapmışlar,
doğru,
esnaflık yapmışlar. Yani bu ortamı yeniden tesis etmek için herkesi kucaklayan bir politika izlenmesi gerekir.
Bu dediğiniz son derece önemli. Ben de buna küçük bir katkı sağlamak istiyorum izninizle. Dediğiniz doğru. Şu an kardeş kardeşi katlediyor. Yani çok vahim bir tablo var Orta Doğu'da.
Evet.
Fakat bir yandan işte yapılması gerekenler düşünürken sizin dediklerinize tamamen katılıyorum. Bununla birlikte artı olarak, evet, şunun da yapılması gerektiği kanaatindeyim Muharrem Bey. Allah bize aslında Kur'an'ı göndererek her şeyin özünü Kur'an'da bildirilmiş. Evet. Fakat işin içerisinde daha sonra hurafeler, batıl inançlar, dinle bağdaşmayan, yeri olmayan, Kur'an'la çelişen birçok izah girmiş. Rahmetli Atatürk de aslında bunu yapmak istemişti belki.
Evet.
Kur'an Müslümanlığını bize öğretmek istemişti. Evet. O yüzden belki Kur'an'ı Türkçe'ye çevirtirdi Ahmet Hamdi Yazır'a, öyle değil mi?
Evet.
Elmalı da Hamdi Yazır'a çevirtmişti. Şimdi biz o zaman burada bir mantığımızı gözden geçirmemiz gerekiyor herhalde. Bütün bu dediğiniz ya, ulemalar, herkes. Şimdi baktığınızda söz gelimi bir IŞİD olayı var.
Evet.
Uygulamaları başlayacak, fakat bunu bir takım hukuki altyapılara dayandırıyorlar kendilerince. Yani İslam hukuku adı altında bir şeylere dayandırıyorlar.
Evet.
Yanlışlık acaba bunların uygulamalarında mı, inandıkları mantıklarda mı? O inandıkları mantıkları alıp gelip şu an bizim ülkemizdeki ulemaya, önde gelen alimlere vesaire, din adamlarına sorduğunuzda yanlış mı diye, size yanlış diyemezler, doğru derler. Çünkü ona inanıyorlar. Bu inanç sistemi yanlış. Yani bizim bu doğruyla yanlışı ayırt etmemiz gerekiyor.
Evet.
Kur'an'da olmayan bu anlayışlar hala varmış gibi, gerçekmiş gibi kabul görmeye devam ederse, oradaki insanlar da belki onu, bakın asla tasvip etmem mümkün değil, son derece kınayarak söylüyorum ama, siz buna doğru derseniz, o metne doğru derseniz, önlerine koyarsanız, onlar da doğruyu yapıyorum diye samimiyetle belki uyguladıklarını düşünüyorlar, yanlış.
Evet.
Dolayısıyla bizim ülkemizde de yapılması gereken, bir an önce doğru ile yanlışın birbirinden ayırt edilmesi, hurafelerin, batıl inançların dinden temizlenmesi, Kur'an'da anlatılan sade bir İslam anlayışı var. Çok açık bu. Bu reformize etmek de değil yani. Ben yeri gelmişken bunu da mutlaka hatırlatmak istiyorum. Bu anlayışların da gözden geçirilmesi gerekiyor.
O çok doğru tabii. Yani İslam'ın özü ne yazık ki halktan saklanıyor.
Evet.
Sadece bu bir takım ayetlerin, duaların ezberlenmesi yeter diye
şekilci bir takım
izahlarla kabul görüyor. Ama İslamiyet'in özü barıştan yana, kardeşlikten yana, yani senin komşun açken sen tok yatamazsın anlayışından yana, yani bir hümanist bir yaklaşım var, insancıl bir yaklaşım var, yardımlaşmayı öne çıkaran bir yaklaşım var. Ama bu güzel inanç ne yazık ki özü görmezden geliniyor. Sadece şekline uyarsanız yeter dönüyor. Ve
yanlış şekil ama yanlış
tabii.
Şekil. Yani doğru da değil.
Türkçesi de çok fazla öne çıkarılmıyor. Yani insanlara öğretilmiyor. Bu anlamda bir karmaşa gidiyor.
Tabii.
Bu da biraz işte insanların sanki cahilliğinden faydalanma anlayışı gibi geliyor. İnsanlar ne kadar cahil olursa o kadar çabuk kolay yönetiriz diye düşünüyor. Malatya'da bir olay anlatırlar. İşte ağa şehre geliyor. Tabii ben dediğim olay belki bir 50-60 yıl önceki bir olay. Köyde bir marabası, bizim o yörede maraba derler.
Biliyorum,
şey, ağaların çiftçilerine. Marabayla avukatın yanına geliyor. Bir avukatlık işi var. İşte avukat orada işte ağa anlatıyor. Avukat ona özgü bir dilekçe yazıyor. Tabii ağayla o ara sohbeti koyulaştırıyorlar. Ağaya diyor ki, ağam diyor, biz oturalım da diyor, İşte marabaya tarif edelim. İşte götürsün hükümet dairesinde şuraya versin diyor. Ağa diyor ki, ya avukat sen ne diyorsun diyor ya. Bu adam diyor, dilekçenin nerede yazıldığını öğrendi diyor. Nereye verileceğini öğrenirse diyor, bir daha yanıma gelir mi diyor.
Çok net bir mantık aslında, bunu anlatan doğru. Çok net bir örnek.
O anlamda yani yapılması gereken halkın en iyi şekilde eğitilmesi. Yani 21. yüzyılın koşullarına uygun bir eğitim verilmesi gerekir. Ne yazık ki ben aynı zamanda öğretmen kökenliyim. Eğitimde de ciddi bir zafiyet var. Tam bir kaos yaşanıyor. Eskiden çocuk işte okula yazılacağı zaman mahallesinde hangi okula gideceğini biliyordu. Mahalledeki okulu bitirince hangi ortaokula gideceğini biliyordu. Şu anda tam bir keşmekeş ve Çankaya'daki çocuğu bakıyorsunuz ki Seyran Bağları'na vermiş. Seyran Bağları'ndakini Dikmen'e vermiş.
Evet.
Ve bu şehirdeki trafiği de karmaşaya sokuyor. Yani o kadar çok şimdi araç trafiği var ki bu yollarda okul taşıtları tam bir keşmeşe yaşanıyor eğitimde de ne yazık ki.
Çok haklısınız. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Programımızın sonuna geldik. Ben yargıyla ilgili temennilerinizi ve son yorumlarınızı da alayım ve ondan sonra da programı noktalandırayım.
Ara yargı ülkemizdeki huzur ve barışın sağlanması için en önemli ayaklardan bir tanesi. Benim iktidardan, muhalefetten, tüm siyasilerden beklentim yargıya hükmetmekten vazgeçsinler. Yargıyı, yargının bağımsızlığı için gereken çabayı göstersinler ve ülkemizdeki huzurun, güvenin yargı teminatı
çok
olsun.
Doğru.
Böyle bir temenniyle bitirmek istiyorum.
Bitirebilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ediyorum.
Katıldığınız için.
Tekrar iyi yayınlar
istifade
diliyorum.
İstifade ettik sizden. Efendim, bir herkes için adalet programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.